Yeni başlayanlara klasik müzik programının 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün arka plan müziği 65 yaşındaki İtalyan besteci ve piyanist Ludovico Einaudi'den Le Onde. 20. yüzyılın ilk yarısında önceki dönemlerden örnek sunan eserler için yeni klasik terimi kullanılır. Bu akımın öncü yapıtı, bu bölümde bahsedeceğim Rus besteci Igor Stravinsky'nin Pulcinella Valesi olarak bilinse de, daha sonra bahsedeceğim Sergey Prokofiev'in klasik senfonisinde de benzer özellikler gösterir. Stravinsky'nin başka opera, oda müziği ve konçertoları da barok ve klasik özellikler gösterir. Yeni klasikçilik Stravinsky ve Prokofiev'den başka başka bestecilerin de çeşitli yapıtlarında göze çarpar. Yine daha sonra bahsedeceğim Dmitri Shostakovich de örnekse Bach tarzında 24 prelüd ve füg yazar, senfoni ve sahne yapıtlarında da klasik dönemi örnek alır. Bir önceki bölümde bahsettiğim Arnold Schönberg ise eskiye dönüşün hiç şansı olmadığını savunarak hicvetmek için de olsa bu akım çizgisinde eserler verir. 1920-40'lı yıllar arasında Avrupa'da pek çok besteci yeni klasik akımdan etkilenerek daha geniş bir dinleyici kitlesi bulabilmek için bir süredir denenmekte olan karmaşık yöntemlerden arınıp klasiğin dengeli üslubuna sığınmaya başlar. Böylece klasiğe dönüş yeni müzik dili arayışında eklektik bir hal alır. 1882-1971 yılları arasında yaşayan Igor Stravinsky, 20. yüzyıl müziğine yön veren birkaç besteciden biri olarak 1910-1966 yılları arasında geçen verimli besteleme sürecinde müzik tarihindeki hemen her besteci, çalgı ve akımdan ürettiği yeni malzemeyle sürekli müziğini değiştirdiği halde kendi özgün tarzını da yitirmeyen değişik bir dönem simgeler. Neoklasisizm, folklorizm, primitivizm gibi farklı akımların öncülüğünü yapar. Hatta sonradan futurizm bile Stravinsky'den etkilenir. Yaşamı boyunca üretken bir besteci olan Stravinsky, ömrünü Avrupa ve Amerika'da geçirse de ana vatanı Rusya'nın etkisini yitirmez. 9 yaşında Rubinstein'ın öğrencileriyle başladığı piyano çalışmalarında öğretmenleri doğaçlama yapmasını yasaklayarak Avrupa'da harcanı belirtirler. Ailesinden öğrendiği Rus beşleri, ki ben de bu programda 11. bölümde bahsetmiştim, Rus beşleri sayesinde besteciliğinde Rus ulusçuluğu ve Avrupa akademisyenliği arasında bir köprü oluşur. 20 yaşında ölümünden sonra babasının yerine koyduğu Rimski-Korsakov'la kompozisyon çalışır. İlk yapıtları romantik ve izlenimci etkiler taşır. Yine Korsakov aracılığıyla Diaghilev'in Rus müziğini tanıtan temsiller düzenlemek üzere 1908'de başlattığı Ballet Russes organizasyonuna sunduğu Ateş Kuşu, Petruşka ve Bahar Ayini baleleriyle Birinci Dünya Savaşı sonrası sağlık sorunları ve Rusya'daki devrim yüzünden sürgünde ülkesinin köy müziğine yönelerek yazdığı Düğün Kantatı da 20. yüzyıla yön veren önemli yapıtları olur. Bu arada bu Bahar Ayini Balesi'nin 1913'te Paris premierindeki ayaklanmayla ilgili de bir sahnesi bulunan bir film önerebilirim sizlere izlemeniz için. Chanel ve Stravinsky. Bahar Ayini'nde romantizme bir başka tepki olarak primitivizm denen ilkelcilik gündeme gelir ve geleneksel bir balede alışkın olunan tütüler yerine örnekse çuvallar kullanılır. Güçlü bir ritmik duyguyla vurmalı çalgıların ısrarlı tek düze kullanımı ve disonans armoniler iç içe sergilenir. Devrim olarak nitelendirilen eser için besteci, gerçeği bir tek dostu Maurice Ravel'in görebildiğini ve eserdeki yeniliğin orkestrasyon ya da teknikten ziyade müziğin varlığında bulunduğunu belirtir. Yeni klasik stildeki ilk yapıtı Pulcinella ve ardından Oedipus Rex operası, da bu eserde Latince kullanarak dinleyicinin sözcük anlamının peşine koşmaksızın kendini müziğe yoğunlaştıracağı ve sözlerin ancak müzik içinde bir ses ögesi olarak gerektiğinde parça parça kullanılmak suretiyle konunun içeriğinden ziyade müziğin yapısına destek vereceği bir sav geliştirir. Bir yandan kostüm ve dekorda dönemin ilkelcilik akımından da etkilenen ressam Picasso ile işbirliğine girer. Hemen her yapıtındaki ortak payda ritmin her şeyin üstündeki gücüyle tiyatro ve dans olgusudur. Stravinsky'nin çok boyutlu özelliğiyle daha geniş halk kitlelerine seslenebilmesi, geleneksel kavramları karşısına alarak yeni dil arayışına giren Schönberg ile aralarında bir üstünlük savaşına neden olur. Belki de bu yüzden Schoenberg'in öğrencisi Weber'den esinlenerek seriyalizmi kullanması müzik çevresinde şaşkınlık yaratır. Halk ezgilerinin sürekli yinelenmesi ve poliritim Stravinsky tarzının başlıca özellikleri olur. Birazdan dinleteceğim Ragtime gibi cazın etkisinde kaldığı eserler de yazar. Özetle Stravinsky'nin her dönem kendine özgü değişik bir akıma eğilmesi, kalıcı bir ekol oluşturmasını engellerken yeni klasikçi müzik yapısı da dünyada geçerli olur ve pek çok besteciyi etkiler. 1930'lu ve 40'lı yıllarda Stravinsky tarzını benimseyen besteciler bunu ultramodernizm olarak kabul edip yeni tonalite olarak adlandırırlar. Bu bestecilerin en ünlüsü Karl Orff, 1895-1982 yılları arasında yaşayan Karl Orff ve onun en ünlü eseri Stravinsky'nin düğün kantatından pek çok öge içeren Carmina Burana kantatıdır. Carmina Burana'yı oluşturan şarkılar 13. yüzyıldan kalma bir manastırda bulunmuş el yazmalarıdır. Orta çağda Goliard adı verilen, henüz yemin etmemiş öğrenci papazların derlediği eski dillerdeki din dışı metinlerdir bunlar. Karl Orff 1930'da bu ezgileri Latince olarak büyük orkestra, koro ve solistler için 25 bölümlü bir kantat olarak besteleyip üne kavuşturur. O Fortuna başlangıcıyla hatırlarsınız belki. Ritmik çeşitlemeler, vurmalı çalgılardan elde edilen zengin tını ve insan coşkusunu yalın olarak dile getiren geniş koro ile Stravinsky'nin Rus dili özelliklerini müzikte vurgulaması gibi Karl Orff da Latince vurguları ritmik doku içinde duyurur. Gelin şimdi Stravinsky'nin Ragtime'ını dinleyelim. 1895-1963 yılları arasında yaşayan Paul Hindemith ise Stravinsky'nin yeni klasikçiliğini kendi yarattığı yalın müzik bağlamında Gebrauch müzik denen yararlı müzik kaynağıyla besler. Bu akım, bestecinin pratik yoldan kolay anlaşılabilir ve kolay çalınabilir müzik yazması olarak özetlenebilir. Bertolt Brecht'in sanatı daha geniş çevrelere yayma ve eğitim amacıyla kullanma görüşünden kaynaklanan halk için sanat felsefesi geliştirilir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ilk eserlerini vermeye başlayan Alman besteci Paul Hindemith, birazdan bahsedeceğim besteci Bela Bartok yaklaşımında bir folkloristtir de. Ayrıca besteciliği kadar usta bir viyolacıdır. 1920'lerde elektronik çalgı için eser denemesi de çok boyutluluğunun göstergesi olur. 1921-30 yılları arasında Almanya'da yeni müzik festivalleri de düzenler. Yeni klasik tarzdaki değişik çalgılar için bestelediği konçertolarına 7 bölümlü bir dizi içinde toplayarak kammer müzik adını verir. 1935'ten sonra eserleri Naziler tarafından yasaklanır. Kendisi de aynı yıl Türkiye'ye gelerek Ankara Konservatuarı'nın kuruluş çalışmalarına katkıda bulunur. Hindemith, film ve radyo müzikleri de dahil olmak üzere hemen her türde müzik yazar. Tonal düzenleme çalışmaları ile uğraşıldıkça dünyanın doğal armonisinin ortaya çıkacağına ve evrenin tüm sırlarının çözüleceğine inanır. Armoni, bestecilik, besteciler ve müzisyenler için kitapları da vardır. Şimdi Paul Hindemith'ten Symphonic Metamorphosis adlı eserinin birinci Allegro bölümünü dinleyelim. 19. yüzyıldaki ulusal akımlarla gündeme gelen halk müziklerinin bestecilikte kullanımı, 20. yüzyılda halk arasında söylenip çalınan ve gün geçtikçe kaybolmakta olan müziğin kaydedilerek arşivlenmesi ve canlı tutulması gerekliliğine dönüşür. Coğrafi sınırların kesinleşmesiyle artık her ülke mirasını kullanmanın yanı sıra yenilerini de üretir. Halk müziğinde dilin yapısı kadar değişken ritimler de önem taşır. Bu 19. yüzyıl sonundaki eğilim, 20. yüzyıl başında ulusalcılıktan folklorizme evrilen akım olarak başta Bartok ve Kodály gibi Macar besteciler olmak üzere tüm Avrupa'da etkili olur. Önceden rastgele kullanılan halk müziği ögeleri bu kez daha bilimsel yöntemlerle işlenir. Bartok ve Kodály, Macaristan kadar Romanya, Balkanlar, Türkiye, Cezayir ve İran'a uzanan yüzlerce özgün halk ezgisini notaya alırlar. Böylece Macar folklorunu yansıtarak başlayan yeni eserler Avrupa ve Amerika'da da bestelenmeye başlar. Türkiye'de de halk müziklerinin çok seslendirilmesine etken olarak Türk beşlerinin çıkış noktası oluşur. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise Avrupa'ya uzak gelenekler tıpkı ilk çağ uygarlıklarındaki gibi 20. yüzyılda da pek çok besteciye esin kaynağı olur. Önce doğrudan çok sesli yapı içinde işlenen halk ezgileri sonradan belli belirsiz duyurulup bestecilerin kendi tarzlarıyla yoğrulurlar. Böylece herkesin kendi folklorunu yarattığı bir döneme ulaşılır. XX. yüzyılın en sözü geçen bestecilerinden biri olan ve 1881-1945 yılları arasında yaşayan Béla Bartók da halk ezgi ve ritimlerini kendine özgü bir doku içinde birleştirerek 20. yüzyıla yeni renkler kazandırır. Müziğe lisede kilise orgculuğuyla başlar, piyano ve kompozisyon eğitimiyle devam ettiği Budapeşte Müzik Akademisi'nde profesör olur. Bir başka önemli Macar besteci ve müzikolog Zoltán Kodály ile birlikte halk ezgilerini derlemeye başlar ve yayınlarlar. 1908-9 tarihli For Children isimli kısa piyano parçaları yazar. 1917-18'de yazdığı bale ve operalarıyla uluslararası saygınlığa erişir. 1922'den itibaren Salzburg ve Londra gibi Avrupa'nın sanat merkezlerinde piyanistliği ile ünlenir. 1923'te Buda ve Peşte'nin birleşmesi onuruna dans suitini ortaya çıkarır. 1934'te Macar Bilim Akademisi tarafından halk ezgilerini yayınlamakla görevlendirilerek Macar ve Roman danslarını yazar. 1936'da Kuzey Afrika ve Türkiye'ye giderek yöresel ezgileri kaydeder. Anadolu'daki gezilerine Türk beşlerinden biri olan Türk bestecimiz Adnan Saygun da eşlik eder. 1940'da göç ettiği Amerika'da 2 yıl içinde rahatsızlanır. Yeni dünyaya uyum sağlayamadığından yakınır ve 1945'te yani 64 yaşında New York'ta vefat eder. Bartók, uyuşumsuz armonileri, aksak ritimleri ve pentatonik skalaya dayalı halk ezgilerinden oluşturduğu melodileriyle çağdaş müziğe zengin bir dağarcık sunar. Müziğinin bir özelliği de vurmalı çalgıları öne çıkarması ve geleneksel çalgılara yeni ses renkleri getirmesi olur. Folklorik birikiminin yanı sıra çağın yeniliklerine de açıktır. Etnomüzikolojik çalışmalarının yanı sıra ise uzun yıllar piyano eğitmenliği de yaptığı için piyano eğitimini güçlendiren yapıtlar da üretir. Stravinsky'nin düğün kantatıyla başlayan piyanoyu vurmalı çalgı özelliği içinde kullanma, Bartók'un yapıtlarında ilginç boyutlar kazanarak piyanoya herhangi bir vurmalı çalgı gibi yeni bir ses rengi kazandırır. Ve giderek elektronik müzikte ve 1970 sonrası çalışmalarda piyanonun bu özelliği 20. yüzyıla özgü bir renk haline gelir. Ama şimdi Bartók'tan keman ve piyano için La Majör bir andante dinleterek sizlere bu bölümü de kapatmak istiyorum. Gelecek ay görüşebilmek dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.